Diş Konu, Diş Konuk.
Merhaba sevgili dinleyenler. Bir Konu Bir Konuk programımızda bugünkü konuğumuz Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Sayın Salih Melek olacak. Konumuzsa malum basın, medya ve bunun yanı sıra Meteorolojinin Sesi Radyosu'nun ilgi alanlarına giren çevre konuları. Ki bu konuyla ilgili yapmış olduğumuz programlarda Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün arasında imzalanmış olan bir protokolden de söz edeceğiz. Önce konuğumuza hoş geldiniz diyerek programımıza başlayalım. Efendim hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim. Böyle bana bir fırsat verdiğiniz için ben hem kendi adıma hem de kurumun Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü adına sizlere çok teşekkür ediyorum.
Rica ederiz efendim. Bizim görevimiz de halkı böyle konularda bilgilendirmek. Efendim geçen günlerde imzalanan bir protokolden isterseniz söz ederek başlayalım programımıza. Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü ile aranızda imzalanan bir protokol var. Milli ağaçlandırma seferberliği kapsamında her basın mensubunun bir ağacının olacağından bahsediyoruz. Bundan sonra Türkiye'de artık her basın mensubu, tabii gönüllülük esasına dayandığında hemen belirtmemiz lazım, dilerlerse bir dikili ağaçları olabilecek. Bu fani dünyada. Evet. Bu protokolün imzalanmadan önce yapılan hazırlıklar ve protokol sonrasında neler olacağıyla ilgili geniş bilgi sizden alabilir miyiz?
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün en önemli görevlerinden bir tanesi kamu enformasyonunu yapmak, ülkemizdeki Türk medyasının çalışmalarına yardımcı olmak ve ülkemizde geçici olarak gelen yabancı basın mensuplarının ve akredite olan basın mensuplarının çalışmalarına yardımcı olmak ve ülkemizin yurt dışında yurt içinde tanıtımda katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda ülkemizdeki yabancı basın mensuplarının çalışmalarına yardımcı olduğumuz gibi onların daha iyi bir konuma gelmesi, itibarlarının artması, özellikle çevre bilincinin oluşturulması ve gazeteciler genelde halkı bilgilendiren, halka haber veren insanlardır. Ve bir örnek olarak böyle bir davranışa girerek Türkiye çapındaki bu Sayın Başbakanımızın başlatmış olduğu milli ağaçlandırma seferberliğine bir katkıda bulunmalarını istedik ve bu yönde de Çevre ve Orman Bakanlığımızın Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ile bir çalışmaya başladık. Bunun amacı şu, yani hem başta Ankara olmak üzere ilk pilot 10 tane ilimizde bir orman oluşturmak. Bu ormanın ismini de Basın Yayın ve Gazeteciler Ormanı ismini koydu ve gazetecilerden, yani bu gazeteci deyince bunun değişik alanları var. Radyosu, televizyonu, interneti, yazılı medyası. Bütün bu gazetecileri kapsıyor. Ama biz ilk aşamada basın kartı olan gazetecileri ön plana çıkardık. Şu anda ülkemizde 11.300 tane gazetecinin basın kartı var. Bunlara dedik ki gönüllülük esası olsun. Her basın kartı alan gazeteci efendim gitsin, prosedürü uygulayarak bir katkıda bulunsun. Bir ağaç, iki ağaç, ne kadar ağaç istiyorsa biz bunu diktirelim ve bu şekilde gazetecinin de bir ağacı olsun diye. Bunun sebebi şu, niye böyle bir projeyi hayata geçirmek istedik? Hayata geçirmemizin sebebi şu, birincisi gazeteciler en fazla ve kağıt kullanan insanlardır. Veyahut da medya sektörü dikkat ederseniz her gün bu gazeteler basılıyor. O da her biri 30 sayfa, 40 sayfa. Hı-hı. En fazla ağacı biz kullanıyoruz. Eğer madem ki bu kadar ağacı gazeteciler kullanıyorsa en azından bunların yenine getirilmesi için de bir takım katkıda bulunsunlar diye. Hatta ilmi verilere şöyle bir baktığımız zaman her insanın ortalama yılda 7 tane ağaç dikmesi lazım. Biz de böyle bir şuuru oluşturalım dedik. Diğer yönü ise madem ki ülkemizde ağaçlandırma ile ilgili bir seferberlik var, her kesimden katkılar var, neden gazeteciler bu seferberliğe, bu kampanyaya katılmasınlar?
Bugüne kadar kampanyaya katılan sayısı da çok çok fazla oldu. Sivil toplum kuruluşlarından, bunun yanı sıra kamu kuruluşlarından gazeteciler eksik kalmıştı diyorsunuz ve siz onu gördünüz.
Ve hatta şu nokta benim dikkatimi çekti. Çevre Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü bir sunum yaptılar protokoldan önce. Okullarım var, değişik sağlık kuruluşlarım var, her kesimim var. Ama orada maalesef gazetecilerle ilgi görmedim. Ama bazı İllerimizde gazeteciler cemiyetlerinin böyle küçük çapta bir çalışmaları var. Biz bu şekilde böyle bir faaliyete başladığımız zaman zaten bunu gazeteciler çok girişken insanlardır. Örnek alacaklarını ve Türkiye çapında böyle bir kampanyanın güçlü bu şekilde yürüyeceğini düşünüyoruz ki bizim amacımız şu: yeşil bir ülke, ormanı bol olan bir ülke. Uzun yıllar yurt dışında çalıştığım için özellikle Batı'da ve Amerika'da gördüğümüzde her taraf yemyeşil. Şehrin içinde bile sincaplar var. Hava temiz, çevre güzel. Neden bizim ülkemizde bu şekilde olmasın? Sadece şöyle bir haritaya baktığımız zaman ülkemizde de bazı bölgelerde ormanlar ve yeşillikler farklı. Bazı bölgelerimizde ise maalesef bu erozyonla, efendim ağaç olmamak, kuraklıkla karşı karşıya gelecek bir iklime, bir bölgeye sahip. Biz de istiyoruz ki bizim ülkemizde her yönüyle yeşil olsun. Yeşil olduğu zaman havası güzel olacak, bitki örtüsü farklı olacak, yani cennet gibi bir ülke olacak ve bu amaçla da gazetecilerin de bu kampanyaya bir destek vermesini ve bu işin ülke çapında gündeme gelmesini amaçladık. Çünkü dikkat ederseniz medyada da en fazla efendim çevrede sıkıntılar var, işte sellerin gelmesi, global ısınma, değişik konularda hep gazeteciler olarak bizler gündeme getiriyoruz. Şimdi de biz dedik ki madem ki bir sorun var diye biz bunu gündeme getiriyoruz, bu sorunun çözümüne en azından
bir parçası olmakta
bulunalım diye. Ve bu yaptığımız iş sadece Türkiye'de örnek olmuyor. Uluslararası düzeyde de yaptığımız şey örnek oluyor. Biz toplantıda yabancı basın mensuplarını da davet ettik. Çünkü ülkemizdeki yabancı basın mensupları da bu projeye katkıda bulunuyorlar. Ve bir kısmı da canlı yayın yaptılar. Dediler ki bizim ülkemizde böyle bir şey yok. Kuraklık var, çöl var. En azından Türkiye'de gazetecilerin yapmış olduğu bu örnek davranışı oradaki yetkililer de görsünler, oralarda da başlatılsın diye. Yine biz Tanrı'ya şükür ülkemiz nispeten yeşil ama bazı ülkelerde ağaç bulmak, orman bulmak son derece zor. Yani hem ülkemizde bir örnek olma durumu hem de komşu ülkelerimizde veyahut da yurt dışındaki yabancı ülkelerde de gazetecilerin böyle bir kampanya başlanması zaten örnek olacak bir konu. Ve bu arada ben şunu da vurgulamak istiyorum. Gerçekten ülkemizde medya son derece güçlü. Hep biz söyleriz. 4 tane önemli güç vardır. Yürütme, yasama, yargı ve medya diye. Ve bizim ülkemizdeki medya komşu ülkelere, diğer batılı ülkelere örnek olacak bir konuda. Bazen yabancılarla görüştüğümüz zaman onlara soruyorum, ülkenizde kaç tane televizyonunuz var, kaç tane radyonuz var diye. Onlar 2, 3, hatta geçen bir komşu ülkeye gittik. Sorduk, görüşmeler yapılıyor. Kaç tane televizyonunuz var? 2 tane, bir de şimdi özel televizyonumuz vardı. 3 tane televizyonları var. Ülkemizde şu anda 254 tane bizim televizyonumuz var. Gazetelerin sayısı haddinden fazla. Sadece yerel gazetelerimizin sayısı 2300 tane. Bu da şu anlama geliyor. Ülkemizde 81 tane ilimiz var. Her ilimizde 30 tane ortalama yerel gazetemiz var. Yaygın gazetelerimiz var. Bölgesel gazetelerimiz var. Ve bu arada da şunu söyleyeyim. Ben meteorolojinin sesi radyosunun hastasıyım. Yani küçükten bu tarafa onu dinledik. Ülkemizde radyo da son derece fazla. Şu anda 1111 tane radyomuz var. 24 tane haber ajansımız var. Ve iletişimci kadrosu var ülkemizde. Şu anda ülkemizde 40 tane iletişim fakültesi var. Buraya bu fakültede her yıl 6000 civarında öğrenci iletişimci olmak, gazeteci olmak, radyo, televizyon, halkla ilişkiler ve sinema alanlarında eğitim görmek üzere bu okullara kayda oluyorlar. Onun için madem ki Türkiye'de güçlü bir basın var, güçlü bir medya var, o zaman güçlü olarak da ümit ediyorum böyle işlendirmeye, efendim orman konusunda katkıda bulunacaklarını, çevre bilincinin ve ağaç dikme bilincinin iyileşmesine yardımcı olacaklarını düşünüyor ve biz de Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü olarak böyle bir kampanyaya öncülük ettiğimiz için kendimizi mutlu hissediyoruz ve ayrıca gazeteciler, basın meslek kuruluşları, sendikalar ve bizim meslekle ilgili her alanda radyosun, televizyon, internet bu kampanyaya destek verirlerse son derece mutlu olacağız. Bu hem çevremiz için, hem ülkemiz için, hem de geleceğimiz için son derece önemli. Madem ki biz gazeteciyiz, bu kadar kağıtları kullandık, artık bunların yerine yeni kağıt olabilecek veya da çevreye katkıda bulunacak ağaçları da yetiştirmek bizim bir görevimiz olsa diye düşünüyorum.
Evet, böylece her basın mensubunun bir dikili ağacı olabilecek bu protokolün ardından. Efendim, az önce yerel basından bahsettiniz. Pek çok radyo kuruluşunun, pek çok gazetenin olduğunu bahsettiniz. Siz aslında yerel basını özendirmek için, Anadolu basınını özendirmek için bir takım faaliyetlerde de bulunuyorsunuz. Hatta bir yarışma açtığınızı biliyoruz. Bu yarışmadan da bahsedebilir miyiz biraz?
Efendim, en önce yerel medya dediğimiz zaman aklımıza şu geliyor. Yerel medya, medyanın okulu, mektebi. Eski usulde mektep diyorlar ya, mektep. Ve yaygın medyaya baktığımız zaman oradaki bizim duayenlerimiz, önde gelen gazetecilerin bir kısmının bu mektepten, yerel medyadan yetişeceğini, daha sonra bölgesel medyada, sonra da en son yaygın medyada çalıştığını görüyoruz. Ve hatta ben yerel medyayı bir binanın yapı taşları olarak görüyorum. Yani bir bina oluşabilmesi için yapı taşları veyahut da bir vücuttaki kılcal damarlar gibi. Eğer onlar olmazsa veyahut da bu yapı olmasa yaygın medyanın ve bölgesel medyanın bu kadar güçlü olacağını ben tahmin etmiyorum. Hı hı. O nedenle genel müdürlük olarak yerel medyaya büyük önem veriyoruz. Bunu da çalışmalarımızda ortaya koyuyoruz. Genelde her yıl ortalama değişik illerimizde eğitim seminerleri veriyoruz. Ve bu seminerler yapılmadan önce oradaki yetkililerle görüşüyoruz. Hangi konularda ihtiyaç var? Örneğin bir haber yazma, fotoğraf çekme, sayfa tasarımı ve diğer hukuki konular. Mesela kadınların medyadaki rolü. Değişik alanlarda onların istediği, hatta basın ilanla ilgili, Rütük'le ilgili, Anadolu Ajansı ile ilgili ve değişik alanlarda ne istiyorlarsa onlara biz bu konuda gerek gazeteciler veyahut da gerek bu konu uzmanları tarafından bir bilgiler veriliyor, yan yana geliniyor. Ayrıca onların haber ihtiyaçlarını da biz karşılıyoruz. Bir ajansa genel müdürlüğümüz üye oldu ve isteyen yerel medya mensupları Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne başvurdukları takdirde onlara ücretsiz olarak haber ajansını da açıyoruz. Kısmet olursa sizin bu güzel radyonuza da bu haber ajansının şifresini vererek bu şekilde en azından size bazı günlerden de destek vermeyi de
çok memnun oluruz. Çok teşekkür ederiz.
Yine onlara fotoğraf desteğine bulunuyoruz. Çünkü ülkemizde en fazla fotoğrafın arşivi olan kurum genel müdürlüğümüzün arşivi. Onlar istedikleri takdirde onlara gerek posta yolu veyahut da dijital ortamda ücretsiz olarak bu fotoğraf desteğini de bulunuyoruz. Diğer bir konu, onların dil öğrenmelerine de biz katkıda bulunuyoruz. Geçen sene bir proje uyguladık. Bu projeyle hem yaygın, bölgesel ve yerel medyadan gazeteci arkadaşlarımızı 3 ay süreyle Türkiye'de dil, yabancı dil eğitimini aldık. Ve buradan başarılı olan arkadaşlarımızı da Londra'da ve Washington'da 3 ay süreyle dil öğrenmeye gönderdik. Onların ulaşım, kurs ücretleri, konaklama ücretlerini hepsini devlet olarak bizler karşıladık. İnşallah bu tür projelerimizi de yine devam edeceğiz. Yine onların dışa açılmaları için, diyelim ki yurt dışından genel müdürlüğümüze değişik davetler geliyor bu karşılıklı protokoller bağlamında. Onlara diyelim ki yaygın medyadan kişiler gittiği zaman onların yanına bir de yerel medyadan gazeteci arkadaşlarımızı da ekleyerek onların dışa açılmalarını sağlıyoruz ve bunun da son derece verimli olduğunu gördük ki geçenlerde bir yerel medyadan arkadaşımızı bir ülkeye gönderdik. Orada bağlantılar yapmışlar ve şu anda karşılıklı görüşmeler yapılıyor. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyor ki yerel medyayı biz bölgesel de değil, yaygına da değil, uluslararası alana taşıyoruz ki bu da son derece önemli. Sizin de söylediğiniz gibi onları da bir de keşfediyoruz. Ortaya çıkarıyoruz ne tür kabiliyetleri var. Yerel medyadan daha ileriye gitsin diye. Her yıl çeşitli alanlarda özendirme yarışmaları yapıyoruz. Ve bu yarışmalarda katılım son derece fazla. Onları genel müdürlüğümüzün kurucusu olan 7 Haziran'da Ankara'ya davet ediyoruz. Başbakan yardımcımız onlara ödüllerini veriyor. Ankara'da ağırlıyoruz. Ve bu şekilde onların özelliklerini ortaya çıkarıyoruz ki gerçekten de yerel medyada son derece kabiliyetli, efendim habercilik konusunda ön plana çıkmış gazeteci arkadaşlarımız var. Hem onları ödüllendiriyoruz, hem keşfediyoruz, hem ortaya çıkarıyoruz, hem de Ankara'ya davet ederek diğer medya mensuplarıyla bir araya gelmelerini, kaynaşmalarını, ilişkilerini daha ileriye getirmesinde destek sağlıyoruz. Ayrıca onlara yayın desteği de veriyoruz. Ücretsiz olarak Anadolu'nun Sesi gazetesi var. Onu da adreslerine gönderiyoruz. Ve diğer bir yönden de haber destek bağlamında her gün genel müdürlüğümüzde onlara haber desteği olsun diye değişik ajanslardan hazırladığımız Anadolu'ya haberler bülteninde genel müdürlüğümüzün web sayfasına koyuyoruz ki habersiz kalmasınlar, haber alsınlar diye. Ve bu arada da şunu vurgulamak istiyorum. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün web sayfası kamuda en fazla izlenen web sayfasıdır. Onu da bu şekilde sizlerle ve dinleyicilerimizle de paylaşmak istedim.
Evet. Sayın Genel Müdürüm, Anadolu basınından bahsettik. Şimdi de uluslararası basından bahsedelim isterseniz biraz. Çünkü yabancı basın mensuplarının en rahat çalışma ortamlarının Türkiye'de olduğunu biliyoruz. Ve bu bağlamda uluslararası basın merkezi olarak da Türkiye görev yapmakta. Ve Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü de bu konuda çok büyük bir rol oynuyor. Bu konuda neler söyleyebiliriz?
Uluslararası basına geldiğimiz zaman artık ülkemiz 1990'dan itibaren artık bir çağ atlama, kabuk değiştirmeye başladı. Daha önce hepimiz de bildiği gibi ülkemizde sadece TRT vardı. Sonra ne yapıldı? Özel sektöre televizyonlar kurulmasıyla ilgili, radyolarla ilgili izinler verdi. Artık yani devletin tekeli bırakıldı. Şu anda ülkemizde devletin hiçbir gazete, yani bir tane bile gazetesi yok. Şu anda bu kadar gazete, yani binlerce gazetesi var. Hepsi özel sektöre ait. Radyo olarak da 11 tane mi 12 tane mi TRT'nin radyosu var ve işte bazı kuruluşların diğer kanalı hepsi yine özel sektöre ait. Demek ki artık Türkiye bu yönden son derece zengin. Ayrıca 2000'li yılların sonunda artık ülkemiz son derece aktif politika dolu izliyor. Türkiye artık dünyada bilinen, dünyada takip edilen bir ülke. Ve bunu da şu noktalardan farkına varıyoruz. Örneğin 2000'li yılların başında genel müdürlük olarak biz senede 130-140 tane yabancı basın mensubunu ağırlıyorduk. O da rica minnet. Onların yol parasına karşılıyoruz. Otel 5 yıldızlı otellerde ağırlıyoruz. Arabasını veriyoruz. Mihmanlarını. Bu şekilde geliyorlardı. Ama şimdi artık öyle değil. Biz ağırlamasak bile bize şunu teklif ediyor. Yeter ki siz bizi çağırın. Akredite edin. Biz yol paramızı da karşılayalım, otelimizi de karşılayalım. Sadece bizimle yetkililer randevumuzu alın ve biz gelelim diye. Ve 2000'li yılların başında 130-140 taneydi. Şu anda 2000'lere geçti. Bu da sadece bizim devlet olarak. Artık devlet olarak biz diğer kuruluşlara da yardımcı oluyoruz. Örneğin bir çevre ile ilgili bir kuruluş vardı. Ona yüzlerce gazetecinin gelmesine, diğer meslek örgütlerine, hatta geçtiğimiz yıl Antalya'da bir toplantı yaptık. Bir çırpıda 254 tane gazeteci geldi. Ona biz destek verdik. Ve orada karar aldık. Gelecek sene daha fazla bir gazeteci Antalya'ya gelsin diye. Çevreyle, sporla, kültürle, değişik alanlarda. Artık Türkiye her alanda bütün dünyanın dikkatini çeken, özellikle medyanın dikkatini çeken bir ülke. Ve bu arada şunu da vurgulamak istiyorum. Bunlar ülkemize geçici olarak gelenler. Yani sadece genel müdürlük olarak bizim ağırladığımız gazeteci sayısı 2000'in üzerinde. İstesek daha fazla da gelir. Ama artık eskiden onlar nazlanıyordu. Ama şimdi biz diyoruz ki biz seçiyoruz. Niye geleceksiniz? Yani hangi sadece kültür turizmle değil, ülkenin yatırım imkanları nasıl olacak? Bu konularda bir araştırma. Yani gelenler boşa turizme falan, yani turizm falan geliyor ama önemli olan yatırım, ihracat, ithalat, siyasi yönden de ülkemizin hassas konuları var. Nedir? 1915 olaylarıyla ilgili asılsız Ermeni iddialar var. Kıbrıs konusu var. Terör konusu var. Bu konuda nasıl yurt dışındaki medyaya nasıl yansıyacak, nasıl bir yazı yazacaklar? Bunları garantiledikten sonra bunları davet ediyoruz. Yani artık biz daha güçlüyüz. Ve diğer yönden de ülkemizde bir de yabancı basın mensupları var. Akredite olanlar. Biz onları akredite ediyoruz. Örneğin uluslararası medya kuruluşları var. Mesela Reuters'ın var, Ajans France-Presse'in var, Al Jazeera'nın var, BBC'nin var, Washington Times'ın, değişik gazetelerinde ülkemize temsilcileri var. Yine bu rakam 2000'li yılların başında bunlar 30-40 civarındaydı. Şu anda ülkemizde 265 tane yabancı medya mensubu var. Bunlar sürekli olarak çalışıyor.
Akredite olmuş, sürekli olmuşlar. Basın mensubu.
Ve bu kayıtlı, bir de kayıtsız var sanırım 300'ün üzerinde. Yani bunlar ne yapıyorlar? Her gün Türkiye ile ilgili haberleri bağlı bulunduğu kuruluşlara, radyo, televizyon, internete geçiyorlar. Ve son olarak bir proje gerçekleştirdik. Devlet Enformasyon Sistemi diye. Zaten bizim sistemimiz vardı ama en son teknoloji, bu teknoloji sadece yazılım, Amerika'da var ve ülkemizde var. Yani Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genelmüdürlüğü'nün ne kadar teknolojiyi yakından takip ettiğinin bir göstergesi. 1500 tane İngilizce gazete var, yabancı gazete. Oraya iki tane rakam, diyelim ki Türkiye, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız Sayın Gül veya da bir başka konuda bir rakamı verdiğiniz zaman veya da bir ismi verdiğiniz zaman o bir anda, yani birkaç saniye içerisinde dünyanın neresinde, Çin'den, Şili'den, Güney Afrika'dan, Rusya'dan ne kadar makale, Türkiye ile ilgili haber varsa bir anda ortaya koyuyor.
Bir medya takip, evet, sistemi.
Devlet Enformasyon Sistemi. Hı hı. Biz bunu daha önce şu şekilde yapıyorduk. Biz de şu anda 16 dilde mütercim arkadaşlarımız var, çalışanlar. Onlar gazeteyi alıyor, tek tek böyle şu gazetede ne çıkmış, tek tek. Ama bu yazılım sayesinde otomatik olarak. Bütün arkadaşlarımız paylaşıyorlar, hangi gazete dünyanın neresinde ne çıkmışsa onu anında ulaşıp bir tercümesini yapıyorlar, ilgili makamlara sunuyorlar. Çünkü tanıtım, kamu diplomasisi son derece önemli. Biz Başbakanlık Basın Yayın ve Formasyon Genel olarak yaptığımız en önemli görev şu. Ülkemizin gören gözü, işiten kulağı, kendisini ifade eden lisanı. Bir insan düşünün, eğer göz görmüyorsa, kulak duymuyorsa, kendisini ifade edemiyorsa, bu insan insandır, yaşıyordur ama dört dörtlük bir insan değildir. Biz de madem ki güçlü bir ülkeyiz, yani Asya ile Afrika arasında, Avrupa arasında son derece güçlü, stratejik öneme sahip bir ülkeyiz. Bütün dünyada ülkemizle ilgili ne oluyor, ne bitiyor, lehimizde, aleyhimizde ne var? Bunları takip etmek ve bunlara karşı anında cevap vermek zorundayız. O nedenle de güçlü bir haber ağına, izleme sistemine sahip olmamız gerekti ki diğer bizim kardeş kuruluşlarımız var. Anadolu Ajansı olsun, TRT olsun, onlar da son derece büyük bir atılımı yaptılar. Yani Türkiye dünyada örnek olan, özellikle medya konusunda örnek olan, izlenilen, takip edilen bir ülke ve bu kardeş kuruluşlar olarak artık biz komşu ülkelerimizden gelen medya mensuplarına artık kurs veriyoruz. Onları biz eğitiyoruz. Onun için de yani böyle bir ülkeye sahip olduğumuz için, böyle bir kuruluşlara sahip olduğumuz için bizlere ne mutlu diyorum efendim.
Sevgili dinleyenler, konuğumuz Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Sayın Salih Melek olunca elbette ona basın kartlarıyla da ilgili bir soru sormazsak olmaz. Efendim, biliyoruz ki Türkiye en itibarlı basın kartı veren kuruluşlarından birisi ki bu da sizin başkanlığınızda yürütülüyor. Basın kartlarının verilmesiyle ilgili ve şu ana kadar verilmiş olan basın kartlarıyla ilgili neler söyleyebiliriz?
Basın kartları gazetecinin kimlik kartı. Diyelim ki bir doktorun kimlik kartı vardır, bir avukatın, bir öğretmenin kimlik kartı vardır. Gazetecinin kimlik kartı da onun basın kartıdır. Fakat basın kartının bir özelliği var. Bazı, diyelim ki okulu bitirdiğiniz zaman bir belge alabilirsiniz. Ama basın kartını maalesef bu şekilde alamıyoruz. Diyelim ki bir gazeteci işe başladığı zaman eğer iletişim fakültesi mezunuysa 12 ay bir fiil çalışması lazım. Bu çalıştıklarını belgelemesi lazım. Sigortasını yatırması lazım ve sonra bunu Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne sunması gerekli. Genel Müdürlüğümüz diğer çalışmaları yaptıktan sonra bu gazetecinin dosyasını Basın Kartları Komisyonu'na getiriyor. Basın Kartları Komisyonu da 13 üyeden oluşuyor. Bunlardan iki tanesi Genel Müdürlüğümüzün temsilcisi, diğerleri Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Ankara'daki Gazeteciler Cemiyeti, Federasyon, Sendika, basın duayenleri, gazete sahiplerinin temsilcileri, yani medya ile ilgili temsilciler bu komisyonda bir araya geliyorlar ve takipte bulunan gazetecinin durumunu izliyorlar, inceliyorlar. Acaba bu gerçekten gazetecilik yapıyor mu? Süresini doldurmuş mu? Sigortası var mı? Efendim gazetecilik yapmaya adabını veya da adaplarını, kurallarına aykırı bir durumu var mı diye bunu değerlendirdikten sonra komisyon oylamaya geçiyor. Diyorlar ki evet bu kişi iletişim fakültesi veya da diğer okulların mezunu, çalışmıştır. Bu gazeteciliğe layık bir arkadaştır. Buna kimlik verelim diye onların oy birliğiyle bu karar alınıyor. İletişim fakülteleri 12 ay, en az 12 ay. Diyelim ki 4 sene fakülte mezunu bitirmişse 18 ay. 2 sene okul bitiren veyahut da lise mezunu olanlar ise 24 veyahut da 28 ay bitirdikten sonra bu çalışmalarını komisyona sunuyorlar ve komisyonda takdir ettikleri takdirde bunlara basın kartı veriyor. Basın kartını diyelim ki uzun bir süre taşıdıktan sonra artık bu basın kartı da sürekliye geçiyor ki bir fiili 18 sene basın kartı taşıyan veyahut da 20 sene sigortalı olarak basın sigortası olarak çalışan kişiler de tekrar talepte bulunuyorlar. Artık biz usta gazeteci olduk, sürekli basın kartı alabilir miyiz diye talepleri oluyor. Yine bu komisyon bakıyor, durumu değerlendiriyor. Bu gerçekten bu işin ustası duayına hani gelmişti dediği zaman, muvaffakat verdikleri zaman o zaman artık gerçekten sürekli olan basın kartını alıyor ve bu şekilde devam ediyor. Ve devletimiz gazetecilere çok büyük önem veriyor. Ve onları destekliyor. Bu nedenle de basın kartını gösterdiğiniz zaman basın kartı trafikte bile geçiyor. Sağ olsun Emniyet Genel Müdürlüğümüzde de bir protokol imzaladık. Diyelim ki basın trafik kartını arabasının önüne koyan gazetecilere trafik polisi çalışmalarına yardımcı oluyor. Diyelim ki bir toplantıya gidecek, yetişemeyecek. Hemen trafik polisi onu yolun kenarına veya uygun bir yere çekerek o noktada bile. Örneğin kamuda otobüsler bedava. Trende indirimler var. Efendim, uçakta daha önce indirimler vardı ama bunlar kaldırıldı. Gemilerde, vapurlarda.
Sonuç itibariyle pek çok yönde avantajlı bir durum. Evet. Ama siz de çok seçici davranıyorsunuz bu konuda bildiğim kadarıyla.
Yani biz komisyon olarak seçiyoruz. Yani basın mesleğine çünkü insanları bilgilendiriyor. Örnek olan bir kişi olduğu için burada daha düzgün basın kartı almaya layık olan insanlara basın kartı veriliyor. Ve son dönemlerde Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü olarak özellikle mesleğe yeni başlamış yerel medyada çalışan kişileri, emekli olan gazetecilere destek olmak bağlamında onlara iletişim, ulaşım, teknolojik aletlere, bilgisayar, fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazına daha rahat ve ucuza ulaşımı ve konaklama konusunda da yardımcı oluyoruz. Ve bu şekilde değişik kuruluşlara da bize teklifte bulundular, anlaşmalar yaptık. Örneğin bir internette ucuzluk var. Otobüs şirketlerinde diyelim ki değişik firmalar var. %50'ye kadar indirimleri var. Hatta gazetecilere artık toplumumuz bayağı bir sempatiyle bakıyor. Değişik kuruluşlar var, bazılar var. Giyim kuşamda bile gazetecilere, basın kartı olanlara kolaylık sağlıyorlar ki o da yani artık gazeteciler şu görevi üstlenmişler. Halka bilgi veriyorlar, haber veriyorlar ve halka örnek olmak istiyorlar. Halkımız da, kuruluşlarımız da bunları destekliyorlar. Biz de bu tür çalışmalara genel müdürlük olarak öncülük ediyoruz. Hatta bu çalışmalar şu yönde de kaymasında da yer olduğunu düşünüyoruz. Özellikle onların yabancı dil öğrenimi. Çünkü biz gazetecilerimizin bütün dünyayı takip etmesi, dünya medyasını takip etmesi, yurt dışına açılmasına önem verdiğimiz için onların daha ucuz, daha rahat dil öğrenmesi konusunda da teşvik edici önlemleri almaya da biz çalışıyoruz.
Sayın Genel Müdürüm, programımızın ne yazık ki sonuna geldik ama siz de Ankara'daki Meteorolojinin Sesi Radyosu stüdyolarına kadar geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Pek çok konuda bilgiler verdiniz bize. Halkımız da, dinleyenlerimiz de faydalanacağını düşünüyoruz. Efendim son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıydı?
Efendim ben böyle bir fırsatı verdiğiniz için meteoroloji Sessiz Radyosu'na çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben küçüklüğümden bu tarafa hepsinin radyolarınızı dinledim. Buraya gelmek benim için son derece güzel bir sürpriz oldu. Bu günü, bu anı unutmam söz konusu değil. Hayatımda gerçekten güzel bir an olarak kalacak. Ve ayrıca Türk medyasına hizmetimiz ve son olarak başlatmış olduğumuz her basın kartı mensubunun bir ağacı olsun projesine desteğiniz için ben teşekkür ediyorum. Ve genel müdürlüğümüzün başlatmış olduğu bu ağaçlandırma projesi gerçekten çevresel, insani, örnek olacak bir projedir. Bu projeye özellikle medya mensubu arkadaşlarımızın destek vermesini ümit ediyoruz. Ve Ankara'da ilk projeyi İstanbul yolu üzerinde başlattık. Eğer gazeteci arkadaşlarımız buraya bağışta bulunarsa ağaç dikme konusunda her ağacın üzerine onların künyelerini de asacağız. Hatta kuruluş olarak diyelim ki 300-500 ağaç dikme durumu olursa üzerine diyelim ki hangi kuruluşsa radyo, televizyon, gazete, internet onların da tabelasını koyacağız. Ve örnek davranışlarını o İstanbul yolu üzerinden geçen bütün insanlar görecekler. Bu insani projeyi de daha yani katkı verdiklerini ortaya koyacaklar. Böyle bir projeye katkı vermelerini basın mensuplarından, cemiyetlerimizden, sendikamızdan ve sivil toplum örgütlerimizden bekliyoruz. Katkılarınızdan ötürü sizlere ve katkıda bulunacaklara şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar efendim.
Efendim biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Sevgili dinleyenler, Bir Konu Bir Konu programımızda bugün Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Sayın Salih Melek konuğumuzdu ve konumuzsa her basın mensubunun bir ağacı olacak. Bunun yanı sıra basın kartlarının verilmesi, Anadolu basınına verilen destek ve uluslararası basın merkeziydi. Efendim bir başka programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
Bir konu, bir konuk.